Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı, inamı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, geçmişimizde bize yön veren, geleceğimize de yön verecek olan vazgeçemeyeceğimiz kültürlere ve kelimelere, kavramlara değinmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaşı Beyefendi huzurlarımızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür koşturuyoruz. Ne kadar iyi olunabilse o kadar iyiyiz. Allah'a şükür.
Elhamdülillah. Allah iyilikler versin inşallah. Abdurrahman abi, bu programda aslında Filistin gündemini bayağı bir konuşmuştuk aslında. Coğrafya kaderdir konusuna değinmek istiyorum. Fakat programın girişinde şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi biz programı Siyonizmi, Yahudiliği, ondan sonra Filistin'de olanları, Gazze'de olanları birkaç programdır anlattık. O programı İzleyenler işte mesela diyelim ki biz A'dan bahsediyorsak size anlayanlar falan da oldu ama
olur.
Bir yorum benim çok hoşuma gitti aslında. O yorum durmamız gereken noktayı bize çok güzel aksediyor. O da şuydu. Yani çok güzel işte programın çok güzel olduğunu falan söylüyor ama biz Gazze'de olanlara hani ağlamayalım mı? Ondan sonra böyle ver yansın etmeyip işte günümüzü kendimizi heder etmeyelim mi? Yıpratmayalım. Yoksa hani yastığa başımızı koymaya utanıyoruz diye böyle söylemler oluyor ya.
Doğru.
Hani bu söylemler mi çok abartılı? Yoksa bu artık olağan bir şekilde böyle devam edecek. Filistin'dekiler ölecek, şehit olacaklar ve hayat böyle devam edecekmiş gibi mi bakalım diyorlar. Yani sahnelere dökülmeyelim, sloganlar atmayalım, yastığa başımızı rahatça koyalım. İşte şurada burada konuşmayalım. Bu böyle devam edecekmiş gibi bir tepki mi olsun yoksa gerçekten yatağa yattığımızda ya bu Filistin'de ne oluyor diye rahatsız mı olalım diye bir soru.
Şimdi eyvallah, çok güzel bir soru.
Eyvallah.
Bir kere Yahudilik ve Siyonizm konusunu anlatmaya çalıştık. Tabii ne kadar anlaşılıyor onu da bilmiyorum. Daha doğrusu ne kadar anlatabiliyoruz çünkü çok uzun konular bunlar. İkincisi biz tabii ki başımızı yastığa rahat koymayacağız. Canlı yayında bir katliam yapılıyor. Şu an Gazze'de esasında bizim ders almamız gereken nokta İsrail'in vurması, onların yaşadıkları zulümden ziyade imanları gereği kulun Yaradan'a kavuşma anını en mutlu an olarak kabul etmesi. Gazze'dekiler de öleceklerini biliyorlar veya tahmin ediyorlar ve çok hazırlıklılar. Bu bir iman alameti, bir iman iddiası. Öleceğim ve cennete gideceğim, cennette buluşuruz diye vedalaşmaları. Burada da müthiş bir motivasyon görüyoruz. Ve esasında insanları hayran bırakan da bu. İmana bağlı müthiş bir direniş var. Ve dünya bu direnişi esasında saygıyla karşılıyor.
Evet.
Ve bunun önünde eğiliyor. Bunun içerisinde pek çok gruplar var. Hristiyanlar var. Ateist deistler var. Budistler var. Yahudiler var. Böyle pek çok grup bu direnişi. Yani sadece Müslümanlar değil. Zaten Müslümanlar dini olarak destek olurlar. Ama diğer toplulukları da hayran bırakıyor.
Evet.
Şimdi bu gerçekten esasında çok uzun süredir Arap Bağrı'ndan beri yani sıkışmış Müslüman Arap sokağına acayip bir hava getirdi. Bir heyecan getirdi. Bir direniş lezzeti getirdi. Şöyle ki evet mecburen mahallelerden çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama alanı boşaltmıyoruz. Gerekirse ölüyoruz. Yani cennete gitmeye hazırız. Ama toprağa bırakmıyoruz. Bir soru da gelmesi o da çok güzeldi ya. Niye ölüyorlar diyor. Yani hicret de bir şeydir diyor.
Evet.
Çıksınlar, gerekirse tekrar gelirler veya başka yerde yaşarlar. Asıl olan insanın yaşamasıdır ama orayı bir kale olarak görürseniz,
evet,
kaleyi terk etmemek önemli bir mücadele ve size saygı duyuyorlar. Ne demek saygı? Yaptığınız işin insani olarak önünde eğiliyorlar. Biz bunu tarihte çok gördük mesela Osman Paşa, Plevne müdafi. Ruslarla müthiş mücadelesi var. Ama sonra Rus önünde saygıyla eğiliyor onu.
Evet.
Ve bugün gerçekten işte herhalde hükümet düşmek üzere İsrail'de. Niye düşüyor bu direniş? İçerideki o faşist Siyonist grubun ayarlarını bozdu.
Ya bu kadar da olmaz diyorlar artık.
Yani. Bir. Dünya, ikincisi dünyada antisemitizmin yükselmesi.
Evet. Yani çok yükseldi değil mi? Antisemitizm aslında bir tuzak kavramdı. Hiç kimse istemiyordu yani sonuçta bu olmasın diye ama şu anda kendi kendilerine İslam alemi haricindeki diğer toplumlar Yahudilerden aşırı derecede nefret eder hale geldiler.
Geldi.
Çünkü bu insanlar çocuk öldürüyor, bu insanlar bebek öldürüyor demeye başladılar. Tamam. Ve bunu kendi kendilerine yapmış oldular aslında.
Aklı başındaki Yahudiler
evet.
de zaten ya biz ne yapıyoruz diyor. Hani Holokost yaşadık, başkasına
aynısını
Holokost evet. uyguluyoruz diyorlar. Yani biraz böyle benden herhalde sloganik bir şeyler de bekleyen seyirci ve
evet, evet.
dinleyicilerimiz
evet.
de oluyor. Ya sloganı söyleyen çok var.
Evet.
Ama onlardan bir şey çıkmıyor. Yani biraz realiteyi görüp kendimize çekip düzen verip Orta Doğu özelinde genelde de bütün coğrafyayı yeniden huzura kavuşması lazım. Çünkü sonuçta siz bu coğrafyanın komşusunuz, hatta
evet.
bir parçasısınız.
Tabii.
Yani bu sizdeki istikrar veya onlardaki istikrar otomatik size yansıyor. Mesela Güneydoğu'daki sanayinin gelişmesinde o 2000'lerin başında
hı hı.
Orta Doğu'ya ihracatın 2-3'e katlaması Türkiye'ye müthiş bir zenginlik olarak geri dönmüştü. Şimdi o alan örselendi. Tabii esas meselemiz direniş. Yani boykottu.
Hı hı.
Ama bu boykot tabii olması lazım.
Hem yani tabii olacak hem sürekli
anlık
olacak.
Anlık tabii.
Evet.
Kim bu işgale, bu katliama destek veriyorsa marka olarak
hı hı.
onu boykot etmek kesinlikle hem İslami hem insani bir vazife.
Evet.
Gerçekten toplum çok ilginç oldu. Yani bir kısmı kendi ayaklarına kendileri sıktılar gibi bir yaklaşımla yani tamamen insaniyetten de çıkmışlar. Hiç kusura bakmasınlar
Evet.
yani. Orada olaylara yönlendirme ve seçim hakkı olmayan binlerce çocuk yavru vefat etti.
Evet.
Yani siz oradaki yapıyı şunu bunu suçlarsınız, suçlamazsınız, ona destek verirsiniz. O ayrı bir şey.
Evet.
Sizin dünya görüşünüzle bağlantılı bir şey.
Evet.
Ama bir masumun ölümü ki bunlar Nekbe'den beri, 1948'den beri gerçekten büyük eziyet var o
Evet.
coğrafyadaki yaşayan insanlar için.
Hı.
Yani gerek Müslüman Araplar gerek
tabii.
Hristiyan Araplar fark etmiyor yani. Çok ciddi bir şey çekiyor, eziyet çekiyor.
Evet.
Da. Bu eziyeti yok görmek, yok saymak veya onların kaderiydi vesaire gibi bakmak
Evet.
bir şey, değişik bir ruh hali.
Hı.
Türkiye inşallah bu ruh halinden bir an önce kurtulur. Türkiye'deki pek çok insanın Avrupa'da sokaklarda yasaklanmasına
Evet.
rağmen
Tabii.
sokaklarda yürüyüp Filistin bayrağı sallayanlar kadar vicdanlı olsalar yeter.
Evet.
Yani bak, din, iman bir şey konuşmuyorum.
Evet, insaniyet adına.
İnsaniyet adına
Evet.
konuşuyorum. Tarihin şeref sayfaları diye tarih vardır. Bu Gazze'deki sivillerin duruşu herhalde tarih bunu başka bir şekilde yazacaktır. Hastane, ibadethane ve okulları
Tabii.
vurmakla da İsrail için de bir kara leke olacak.
Artık kimse izlediği Amerikan filmlerinde Yahudileri öldürdüler, kestiler, biçtiler, hadi bakalım. Bu filmleri izlerken insanlar ağlamayacaklar bile belki. Çünkü şunu diyecekler, geçmişte yapılanların aynısını şu anda Gazze'de insanlara acımasızca yapan bir toplumu filmini izliyorum gibi. Artık yani Amerikan filmlerinden bize empoze edilmeye çalışan Yahudiler işte Almanlar tarafından öldürüldü, katledildi, bunlar mazlum millet anlayışını kendi elleriyle de yok etmiş oldular bir anlamda.
Öyle ya işte
Evet.
zaten daha önce konuşmalarda hep bu var.
Evet.
Tarihte kendilerine gönderilmiş peygamberle itişip kakışacak, kavga edecek, mücadele edecek, öldürmeye
Tabii.
şeyinde bulunacak kadar
Evet.
Cüretkarlar, zekiler, uyanıklar ama hani bunu hayırda kullanmıyorlar.
Şerde kullanıyorlar maalesef.
Şerde kullanıyor. Ondan dolayı da iki tane büyük sürgün yediler.
Evet.
Dünyaya dağıldılar. Büyük bir mağduriyet ve mazlumiyet yaşadılar. Peki bu nasıl oluştu? Kendi elleriyle oluştu yani.
Evet.
Gittikleri yerlerde akıllı uslu durdukları yerde rahat ediyorlar.
Evet.
Orada problem yok.
Evet.
Ama akıllı uslu durmayıp da tamamen güç onlara geldiğinde işte onun için Osmanlı veya diğer Türkler hep Yahudileri kendi kontrolüne tuttular. Yani
Eyvallah.
bir yere kadar gel tamam sen o fazlasına gitme.
Eyvallah. Peki Filistin
evet.
gündemi, Gazze gündemi tabii sürekli bizi meşgul edecek. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Hani tabii sloganlar da atılacak ama bu bizim 110 yıl, 20 yıl, 30 yıl değil. Belki ömür boyu artık unutmamamız gereken bir şey. Yahudilerin yapmış oldukları zulümler artık gündemimizde olacak. Boykot da yapıyorsak ömür boyu bir boykot yapacağız. Sağlam duracağız. Bu bizim için bir ders olmuş niteliğinde olacak. Fakat şimdi geldik. Coğrafya kaderdir anlayışına geldik. Böyle bir tarz bir kelime var. Coğrafya kaderdir. Yani ne yaparsan yap, hangi coğrafyada yaşıyorsan o coğrafyanın kaderinde sen de yaşamak zorunda kalacaksın.
Tamam.
Buna değinmek istiyorum. Yani yapmış olduğunuz seyahatlerde de görüyorsunuz işte Afrika'yı konuştuk, Nijerya'yı konuştuk. Bütün ülke bazında, bütün dünya bazında ülkeleri konuşmuş olduk. Yani coğrafya kaderdir anlayışına nasıl bir yorum getirirsiniz?
Benim hatırladığım kadarıyla tam böyle bir söz yok. Hı-hı. Bu İbn Haldun'un tespitlerinden çıkartılmış.
Özümsenmiş evet, bir sloganı herhalde.
Bir deyime, söze, hı-hı, kelama dönüşmüş. Çünkü yediğiniz, içtiğiniz hava, iklim,
evet,
hepsi sizin şekillenmenize ve gelişmenize etki. Hani bunun da en böyle kısa tarifi coğrafya kaderdir.
Evet.
Buna karşı çıkan tezler de var.
Evet.
Yani coğrafya kaderdir deyip gayret etmeyen, artık başımıza gelmiş bunlar, yapacak bir şey yok gibi bakılıyor. Öyle bir şey yok. Hı-hı. Sen gayretinle kaderin, toplumsal kaderini değiştirebilirsin gibi söyleyen tezler de var. Yani görüşler de var. Ama hani coğrafya kader bilir. Bizim coğrafyacım gerekesini kaderdi. Yani Anadolu toprakları, Küçük Asya denen batısı, Balkanlar, doğusu, Kafkaslar ve Orta Doğu ile birlikte bir kader coğrafyasıdır. Tarihi olarak bakıldığında da aynı şekilde çok hareketli toplumlar olarak çok hareketli bir coğrafyamız var. Bu lafın bizdeki manası bambaşka.
Hareketli kısma dengesiz de diyebilir misiniz? Yani bazen şöyle ama bakın şimdi diyelim ki dışarıdan bir topluluk Afrika'ya gittiğinde Afrika'yı çok rahat sömürebilir. Çünkü yapacakları hareketler bellidir onların. Zaten sağa dönerler, sola dönerler, teslim olurlar. Ama Anadolu'ya geldiğinizde kimin ne yapacağı ve kimin ne tepki göstereceği hiç belli değil. Konya'ya gider, Konya ayrı bir direnir. Maraş'a gider, Maraş ayrı. Karadeniz'e gider, o ayrı bir direnir. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar insanlar.
Şimdi
genelde.
Anadolu'daki Türkler için unmanageable, unpredictable diye bir uluslararası tabir, tarif var. Var yani, bu gerçekten. Hmm. Ben bunu gördüm. Yazılı olarak gördüm yani. Hmm. Türkler yönetilemez ve tahmin edilemez.
Evet.
Çünkü o hareketlilik olayların gelişmesine göre verdikleri tepkiler, hı hı, bir uyanıklık vesaire şey. Belki bu Orta Asya'na gelen bir şey.
Belki de evet.
Çünkü mesela
o coğrafya doğru.
Mesela İlber Hoca'nın Türklerin Müslümanlaşmasıyla çok güzel bir tespiti var. Hı hı. Ki ben de çok çalıştığım bir konu. Ya diyor, Türkler diyor bu dini diyor bayağı tartıp ölçüp biçtiler.
İncelediler,
diyor,
araştırdılar.
Böyle bir anda, hı, Müslüman olmadılar diyor. Ve gerçekten baktığınızda Türklerin, Türk diye tarif edilen toplulukların, hı hı, yani Orta Asya'da topluluğun İslam'la buluşması ve o dini kabul etmesi ve Müslümanlaşması. Hı hı. Yani şimdi dini kabul edersiniz de kültürel olarak başka bir havzada yaşarsınız.
Tabii.
Kültür ekosistemine girmesi bayağı bir süre. Son çivisini çakan da Ahmet Yesevi Hazretleri'dir. Yani baktığınızda yaklaşık işte 150 sene dersin, 200 sene dersin, 100 sene dersin. Tabii genellikle Karahanları, hı hı, esas olarak alırlar. Hı hı. Müslümanlığını ilan eden. Bir de İdedi Bulgar devleti var. Ama topluluk olarak girmesi biraz zaman almış. Burada da şöyle bir şey var. Emevi orduları kılıcı vurdu, bizimkiler de
Müslüman
teslim oldu korkudan falan diye. Bu da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Emevilerin, yani Emevi dönemin oradaki Müslüman orduların, hı hı, fethettiği yerlerin çoğunda Soğut denen bugünkü Taciklerin ataları, hı, yaşıyor. Türkler bu Soğut Taciklerle birlikte ortak yaşıyorlar buralarda. Hı hı. Ama ağırlıklı kısım bir üstte, daha Bozkır'da.
Evet.
Göçebe. Türk kavimleri ki büyük miktarda kavimler. Uygur, Doğu Türkistan'da var. Oralar çok sonra İslam ordularının oraya gidişi. Yani anlatıldığı gibi tarihteki olaylar böyle üfürmesi çok şey olur. Hı hı. Şimdi Anadolu'ya geldiğimizde şimdi orası öyle kalmış.
Evet.
Ama Anadolu'ya geldiğimizde bambaşka topluluklar var. Bu topluluklarla olan mücadeleler var, birliktelikler var. Hı hı. Oradan yeni hikayeler var. Oradaki gelişmeyi hazmedemeyip hop bir dakika deyip tekrar gelenler var. Gerçekten çok böyle dengesi tabiri, evet, de güzel. Tuttu mu, evet, tabiri? Bizim coğrafyamız var. Bazı yerlere bakıyorsun, mesela İsveç, Norveç, Danimarka örnekleri verilir.
Evet.
Ya abi adamlar yüzlerce yıldır, binlerce yıldır oradalar.
Evet.
Ve hiç gelen yok, giden yok, kavga edecek kimse yok. En fazla işte Rusya'nın, hı hı, Finlandiya'yı, İsveç olması lazım. Orayı bir işgal meselesi var ki o da zaten yan
i̇htimal
topluluk.
İhtimal o da yani, ihtimal o da.
Ha, evet. Bir girmiş çıkmışlar, bir şey olmuşlar, evet, da o da yan topluluk. Hemen komşu bir devlet ve topluluk. Başka hiç hayatlarında bir şey yok. Risk yok, değişen, evet, bir
aksiyon yok.
Aksiyon, evet, yok. Mesela buranın kaderi başka bir kader. Hı hı. O topluluk Sicilya'ya gidip yerleşse, hı hı, bak nasıl hareketli ve renkli bir hayatları olacak.
Evet.
Ama yukarıda gelen yok, giden yok.
Evet.
Orada duruyorlar. İşte artık hakeza İskoçya dahil. Hı hı. Kuzey böyle aldığınızda hareket yok. Ama aşağı tarafta bizim coğrafyada acayip bir hareket var.
Tabii. Şeyler de öyle değil mi? Besinler de öyle hocam. Yani şimdi bu besinlerin psikolojisi bir gerçeği var artık. İnsanlar yedikleri yemeklere göre hem kültürleri hem de psikolojileri değişmiş oluyor. Davranışlar değişmiş oluyor. Şimdi örnek verecek olursak İç Anadolu bölgesinde genelde buğday yetişir. Şimdi buğdayın kendi zaten karakterine baktığınızda buğdayı mesela bir saçın üzerine koyun. Ondan sonra bir sağa döner, bir sola döner. Ondan sonra pişer. Sakince. Şimdi ama bir taraftan da mısırı koyun saçın üzerine. Zıplamaya başlar. Horon tepmeye başlar neredeyse. Bu bizim işte Ege bölgesini düşünün. Ege bölgesinde aynı şekilde oradaki bir yiyeceği otu mesela tavaya koyun. Zıplamaz pişer. İşte yavaş yavaş hareket eder. Yani oyunumuza yansımış, davranışımıza yansımış. Bugün Karadeniz'in insanı tutmak zordur. Doğru. Ama İç Anadolu'daki insanı biraz daha ve suhulete çekmek daha kolaydır. Öbür taraftan Ege'nin insanı zaten çok sakin yaratılışlıdır. Bunun gibi bu coğrafyalardaki insanlar da artık herhalde yedikleri, aldıkları gıdalara göre de bir karakter oluşturmuşlar.
Gıdalar ve mevsim şartları.
Mevsim şartları. O da önemli, güzel. Evet.
Mesela şimdi bir Halep Türkmenine git. Hı hı. Bir de Orta Asya'daki Türkmen. O da Türkmen.
Evet.
Ama
tamamen farklı bir.
Tamamen farklıdır, evet. Ya. Evet, ortak bulursun ortak bir şeyler ama, hı-hı, bir kere farklı topluluklar bir yere gelmiştir. İkincisi iklim bambaşka bir iklim. Gıda bambaşka, mesela zeytinyağı diye bir şey yoktur oralarda.
Evet.
Veya baklagiller çok önemsenmez. Evet. O coğrafyada baklagil çok önemsenir.
Tabii.
Çok yenir. Ve bunun da ciddi etkisi var.
Etle beslenen bir insanı saldırgan olur. Daha saldırgan
olur. Etin daha ötesine geçeyim. Hı. Mesela bizim Toros yörükleri inatçı olur. Hı hı. Niye? Keçi eti yedikleri için.
Etin de türüne göre farklı. Tabii. Evet, o da var.
Keçi eti. Tavuk, hı, eti kesinlikle. Yani tavuk şu anki sanayi tavuğu yiyenle, hı hı, yemeyen arasında ciddi çok etkiler var. Zaten normal tavukla da oluyordu. Çünkü tavuğun özellikleri de size geçiyor.
Evet.
Sürekli çok yedikleri için. Mesela süt içiyorsanız, mesela çok süt içen coğrafyalarda mide hastalıkları çok olur.
Hı.
Çünkü süt bakteridir. Eskiden özellikle o bakteriyi gidermekle ilgili sorunlar vardı. Hı hı. Daha peynire, yoğurda döndü mü daha yiyimli, daha
ferment rahat olduktan
olur.
Sonra, evet, daha rahat.
Ama ötekinde mesela çok süt tüketen toplumlarda, hı, böyle farklı şeyler var. Ama sonuç itibariyle baktığınızda coğrafya kaderdir. Bir de mesela büyük bir işgal yaşıyorsanız, hı hı, o da sizi etkiliyor. Yani uzun süreli bir.
Çünkü sürekli denir. Baskı altında kalmış oluyorsunuz.
Mesela Filistin toplumunda bu çok net vardır.
Bu sizi diri mi tutuyor?
Kesinlikle diri tutuyor. Bütün duygularını, duyularınızı, hı-hı, öne çıkartıyor. Ve bir misyon yüklüyor size.
Evet.
O misyonunuz nedir? Hiçbir şey olmasa oradaki eş, dost, akraba, arkadaşa para yollamaktır.
Hı-hı.
Göç ettiyseniz bile, hı-hı, muhakkak ben kazanayım, bir miktarını oraya yollayayım gibi bir misyon yüklenirsiniz.
Dağdaki insanın hani şimdi terörizmle, teröristlerle çok uğraşmış bir milletiz. Yani bir vali dağdaki insanın eline onu şehre indirip de eline tablet verdikten sonra bir de onu dağa çıkaramazsınız diye bir söz söylemişti. Doğru mu sizce? Yani konfor alanına girdikten sonra şimdi dağda hiçbir şey, her şeyden mahrum.
Ben biraz bu işin DNA ile bağlantılı da oldu.
Ama
yani
şehre indikten sonra, o konfor yaşadıktan sonra bir daha
doğru,
da...
Doğru, doğru. Ama şimdi şehir konfor alanıdır. Hı-hı. Ama o şehirdeki konforunuz bozulduğunda, hı-hı, tekrar genetik kodlar harekette geçebiliyor, hı-hı, bazen.
Evet.
Ama her zaman şehirleşme adamı şey yapar.
Sakinleştirir, dinginleştirir.
Yahudiler de onun için şehirleştikleri için, hı, İyi savaşçı değillerdir.
Bu da önemli.
Evet. Değillerdir yani, adamlarda bir şey, hı, yok ama kafalar çalışır, başka yere para alır satar, bilmem ilim kitap okur ama
mücadele, savaş,
mücadele
ve cesaret ruhları falan çok fazla yoktur diyorsunuz.
Tabii şimdi herkes, evet, herkes biliyor şu an Amerika olmasa, tabii, ilk başta İngiltere değil, şimdi uzun süredir Amerika,
evet,
destek veriyor.
Evet.
Mesele olmasa bu işi götüremezler. Yani mesela işte bizdeki Kürşad'ın adamların sarayı basması vesaire gibi, evet, böyle çılgın çılgın işler şehirli toplumlarda çok çıkmıyor.
Yok, evet.
Onun içindir ki dünyada ordu mensupları da genellikle daha kırsaldan gelenlerden alınır.
Evet. Çünkü daha cesaretli olur, daha atak olurlar.
Daha cesaretli atak olur. Evet. Vücudu daha mukavemetlidir o şartlara. Ötekisi şehirde narinleşiyoruz. Hepimiz anlaşıyoruz yani.
Evet.
Bir de şartlar güzelleşti şimdi. Eskiden mesela banyo yapmak önemli bir şeydi. Yani yıkanmak eskiden zordu yani. Isıtacaksın, şey yapacaksın. Hatta hamamlara gidildi vesaire. Şimdi onlara hiçbirine gerek kalmadı. Hamam şu an sadece keyif için oldu.
Evet.
Evinizde suyu açtığınız gibi sıcak suyla bir anda muhatapsınız. Bu da sizin kaderinizi etkiliyor. Şimdi 10 nesil böyle yaşadığınızda
doğru,
daha ılıman,
evet,
bir hayata bürünüyorsunuz. İddianız bitiyor.
Light oluyoruz artık biraz da. Soğuk su, bu arada soğuk su sıcak su arasında da fark var. Soğuk su insanı dinçleştiriyor. Sıcak su yani vücudu çürütüyor derler. Yani çok sıcak ülke, soğuk ülke arasında da aslında benzerlik oradan geliyor. Şimdi biraz daha oturdu. Sıcak ülke insanları ne daha böyle baskı altında tutabilirsiniz ama soğuk ülke insanlarını çok rahat baskılayamazsınız. Yani coğrafya kaderdir aslında, çok
coğrafya doğru kaderdir. Evet. Bunun en güzel, en büyük global örneği, makro örneği diyelim, Kuzey Yarımküre'dir.
Evet.
Bütün fikir adamları, bütün kavgalar, peygamberler, büyük devletler hep genellikle yani Kuzey Yarımküre'de. Çünkü mevsim de değişiyor. Hı hı. Soğuk, sıcak. İşte şimdi bu hafta sonu müthiş kar geliyor falan.
Evet, çeşitleniyor sürekli olarak.
Böyle bir şey yapıyorsunuz. Hemen diyorsun ki işte hanıma, aman işte kızların şunu eksik, öteki bunu eksik. Ben gideyim bir tane palto alayım veya şapka.
Ona göre tedbir alıyorsunuz.
Ona göre tedbir alıyorsun. O mesela hayatını çok konforlu yaşamak isteyenlere buradan bir, herhalde vaktimiz bitti mi?
Evet.
Bir tavsiye de bulunalım. Seninle beraber gittiğimiz yere gidip yaşasınlar orada. Neresi olur sen söyle istiyorsan.
Eyvallah. Banda Aceh'de yaşamak da işte dediğim gibi sıcak ülke olduğu için kavga dövüş yok. Sakinlik var, dinginlik var. Gerçi orası çok fazla şey yapmamış. Sömürge, orada sömürgeleştirilmiş ama bir şekilde çok itiraz edememişler. Orada bile bakın konforun, iklimin şey var. Fakat evet dediğiniz gibi güzel bir yer, yaşanacak bir yer. Konfor arayanlar ama.
Biz böyle huzur arayanlara, sükunet arayanlara bu coğrafyadan gitsinler yani. Bu coğrafya mücadele edecek adamların
coğrafyası.
Bu coğrafya mücadele edecek adamların coğrafyası. Onun için ah vah ay canım vesaire diye böyle korkarak her şeyden korkan, çekinen, her şeyden dertlenen insanların çok uygun bir yer değil.
Değil.
Burası. Güney Yarımküre'de kendine uygun bir yer bulup orada yaşayabilirler.
Evet.
Bu da bir kaderdir.
Eyvallah. Çok teşekkürler.
Biz Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim.
Güzel bir konu edinmiş olduk.
Eyvallah.
Sağ olun, var olun.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İfana programının da burada sonuna geldik. Programın başında belki Filistin Gazze olaylarına gündemimizde olduğu için değinmiş olduk. Sonlarına doğru aslında coğrafya kaderdir sözüne değinmiş olduk. Abdurrahman Bey çok güzel açılımlar yapmış oldu. Bir sonraki programda başka konularla, başka kavramlarla huzurlarınızda olmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.